Değerli ürologlar, merhaba. Üropod'un bu bölümünde Dr. Cemil Aydın ve Dr. Aykut Başer benim prostat hiperplazisi ve yaşam kalitesini konuşacaklar. İyi dinlemeler.
Merhabalar sevgili meslektaşlarım. Ben BİTİT Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Cemil Aydın.
Merhabalar hocalarım, değerli arkadaşlarım. Ben de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Doktor Aykut Başar.
Bugün Aykut Hocam'la beraber biz BPH ve yaşam kalitesini konuşacağız. Oliver Rich 2014'te Current Opinion'in Üroloji'de yayınlanan yazısında BPH'yi Big Disease with a Little Name olarak tanımlamış. Hepimizin bildiği gibi BPH yaşlanmanın getirdiği en doğal süreçlerden birisi. 60 yaş üstü erkeklerin en az 3'te 1'inde orta ileri derecede alt üriner sistem semptomları mevcut.
Dünya nüfusumuz giderek yaşlanmakta. Yaşlılık tanımı değişmekle beraber aslında alt üriner sistem semptomları 40 yaş üstü erkeklerin %70'ine yakınını etkilemekte. BPH de alt üriner sistem semptomlarına neden olan sebeplerden sadece bir tanesi. Birçok sebep sayabiliriz bunun için ama insanlar bizim karşımıza geldiğinde hastalar alt üriner sistem semptomları ile gelmekte ve yaşla beraber bu giderek Cemil Hocam da dediği gibi artmaktadır. 2050 yılında kabaca dünya nüfusunun 1 milyar 200 milyon kadarının yaşlı olacağını ve bizim de ülkemizin bu yaşlı popülasyonunun çok yoğunlukta olduğu bir ülke popülasyonuna gireceğini düşünürsek bizler ileride en çok bu tarz hastalarla karşılaşabileceğimiz aşikardır. Ve alt üriner sistem semptomlarına neden olan BPH progresif bir hastalıktır. Yaşam kalitesinde etkileyebileceği için birçok ek hastalığa da sebep olmakta. Celil Hocam bununla ilgili senin söylemek isteyeceğin... Evet.
Şimdi BPH bildiğimiz gibi yaşam kalitesini oldukça bozan progresif bir hastalık. Şöyle ki orta derece semptomları olan BPH hastaları diyabet, hipertansiyon, kanser hastalarının çektiği sıkıntılar kadar sıkıntılar olduğu tariflemekte. İleri derecede semptomları olanlar ise kalp krizi ya da felç geçirenler gibi yaşam kalitesini bozduğunu belirtmekte. 2014'te yapılan bir çalışmada Aykut Hocam, IPSS'in 8. sorusu yaşam kalitesi ölçütü olarak sorulmuş. Silodosin ve tamsilosin plasaboya göre yaşam kalitesini olumsuzdan olumluya döndürecek şekilde anlamlı olarak düzeltmiş. Bu da BPA'nın yaşam kalitesi üzerine aslında verdiğimiz tedavi hastanın semptomlarını düzeltmekle beraber aslında yaşam kalitesini de çok anlamlı derecede düzelttiğini göstermekte.
Aslında ilaç tedavilerinden önce alt üriner sistem semptomlarıyla başvuran tüm hastalarda yaşam tarzı modifikasyonları, sıvı ve diyet alımının düzenlenmesiyle başlayan bir düzeltme de çok fazla bir şekilde göze çarpmaktadır. Biz de BPH'da sıvı alımının düzenlenmesi, özellikle nokturi semptomları olan hastalarda gece yatmadan 2 saat önce sıvı alımının azaltılması, kafein, alkol kullanımının kısıtlanması, gene üriner sistemine beraber gastrointestinal sistemin birbirini etkilemesinden dolayı kabızlık tedavisi, mesane eğitiminin verilmesi bu durumlarda yaşam kalitesinde olumlu etkileri göze çarpmaktadır.
Aykut Hocam, yaşam kalitesini arttırmak için hastalarda hayat tarzı değişiklikleri önerdikten sonra tabii BPH tedavisini hem medikal hem de cerrahi tedaviler önermekteyiz. Biz medikal tedavilerde ilk basamak hepimizin bildiği gibi alfa blokörler, diğer alternatifler 5-alfa reduktaz inhibitörleri, fosfodiesteraz 5 inhibitörleri, muscarinic reseptör antagonistleri, beta 3 agonistler ya da kombinasyon tedavileri, işte alfa blokörlerle beraber 5-alfa reduktaz inhibitörleri ya da alfa blokörle beraber muscarinic reseptör antagonistlerini kullanabilmekteyiz.
Yani biz cerrahi bir ekip olarak genelde medikal tedaviden sonra da en çok severek yaptığımız işlerden bir tanesi de cerrahi uygulama. Bunlar içerisinde de Açık ya da kapalı cerrahi tabir edeceğimiz açık prostatektomi, tır prostatektomi, günümüzün uygulamalarından lazer tedavisi, HOLEP, TÜLEP, diyot lazer ya da hastanın ek hastalıkları ve tercihine göre prostatik üretral liftler ya da intraprostatik enjeksiyonlar da cerrahi tedavi alternatifi olarak hastalarla konuştuğumuz seçeneklerde yer almaktadır.
Bildiğimiz gibi orta ileri alt üriner sistem semptomları olan hastalarda ilk tercih ettiğimiz hepimizin alfa blokörler. Çok iyi biliyoruz ki hem prostat hem mesen boyundaki alfa reseptörleri bloke ederek etki gösterirler. Alfa reseptörler prostat, mesane, damarlar ve merkez sinir sisteminde de bulunmakta. 1A grubu alt türleri prostatta, 1D mesanede, 1B'de damarlarda bulunmakta. Ticari olarak kullandığımız ilaçların da bu reseptörlere etkinlikleri farklı. Seçici ya da seçici olmayan etkileri mevcut. Terazosin'de doz titrasyonuna ihtiyaç vardır. Çünkü seçici olmadığı için, damarları da etkilediği için hipotansiyona sebep olabilmekte. Peki hocam, alfa blokerlerle ilgili sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Alfa blokerlerin hepsi benzer klinik etkinliğe sahiptir aslında. Yani seçiciliği olsa da semptomlar üstünde akut hızlı etki gösterirler. Hem depolama hem de işeme semptomları üzerine etkilidirler. IPSS'de %35 ila 45 bir azalma sağladığı, Qmax üzerinde de %20 ila 25 arasında bir artış sağladığı gözükmekte. Lakin prostat boyutunu azaltmaz. Akut üriner retansiyon üzerinde etkisiz uzun vadede. BPA'ya bağlı cerrahi riskini de değiştirmiyor. Bu durumda hocam sizin bir öneriniz olur mu?
Eğer ki BPA'ya bağlı cerrahi girişim riski artacak hastalarda, ki daha önce büyük prostat varsa ya da genetik olarak büyüyecek prostat düşünüyorsak, bu hastalara alfa blokörlerle beraber 5 alfa redüktaz inhibitörlerini erkenden başlamamız faydalı olacaktır. Alfa blokörlerin bildiğimiz gibi hocam bir takım yan etkileri var aslında. Çünkü başta da söyledik, reseptörleri selektif ve non selektif olarak bloke etmekte. Bunlar işte halsizlik, baş dönmeleri, sersemlik, ortostatik hipotansiyon, vazodilatatör etkileri mevcut ki en sık bunlar doksazosin ve terazosinde görülür. İşte silodosin ve tamsulosin daha seçici oldukları için bunlar da daha az görülür. Ejekülatuar disfonksiyon silodosinde daha sık görülmekle beraber tamsulosinde de görülmekte. Bir de hepimizin bildiği klasik işte flopi iris sendromu vardır ki bu katarak cerrahisi geçirecek kişilerde tamsulosine bağlı olduğu belirtilmiştir. Diğer aslında alfa blokörlerde de riski vardır ama en sık artmış risk tamsulosinde görülmektedir.
Şimdi her güzelin bir kusuru vardır hocam. Özellikle başlangıçta sizin de dediğiniz gibi büyük prostatı olan veya da büyüme eğilimi olan hastalarda alfa blokörler 1-2 yıl içerisinde etkinliği azalmakta ve cerrahi gidişi engellemekte de çok faydalı olmamakta. Bunlara 5 arı eklenmesi faydalı. Biz 5 arıları akut üriner retansiyon ve BPA'ya bağımlı cerrahide alfa blokörü monoterapiye göre %65.8, tedaviden 2 ila 4 yıl sonra IPS'de %15 ila 30 azalma sağladığını görmekteyiz. Aynı zamanda prostat volümünü %18 ila 28 azaltmakta, Qmax'da ise 1,5-2 mililitre bölü saniyede artışa yol açmakta. Avrupa Üroloji Kılavuzları orta ve ciddi semptomatik olan prostat hacmi 40 mililitrenin üstünde PSA yüksekliği olan hastalarda önerilme diye belirtmekte. Akut üriner retansiyon ve cerrahi girişim riskini de azalttığını belirtmekte. Yalnız burada gene dikkat edilecek şey, bunun da bir kusuru var. Bununla ilgili hocam sizin söyleyeceğiniz ne olabilecektir?
Tabii hocam, şimdi prostat kanseri riskimiz var. Bildiğimiz gibi PSA'da anlamlı bir düşüşe, %50 oranda düşüşe sebep olmakta. Biz bu hastaları monitörize etmemiz gerekiyor. Monitörize ettiğimizde PSA yükselmesini de iki kat olarak düşünüp ona göre değerlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Hani daha önceden, çok eskiden çıkmış, işte ilk başta çıktıklarında prostat kanserini azaltıyor gibi şeyler söylenmişti ama hani anlamlı derecedeki prostat kanseri tanı konulma riskini arttırmakta. O yüzden biz bu beşari kullandığımızda hastaları daha düzenli monitörize etmemiz gerekmekte. Aslında beraber kombinasyon tedavisi yaptığımızda da bir yılın sonunda yine beşarilere devam edip mümkünse keseceksek alfa blokörleri, eğer hasta kullanmak istemiyorsa alfa blokörleri kesmemiz gerekmekte. Peki evet, hocam, bunların cinsel fonksiyona etkileri var mıdır beşarilerin sizce?
Hocam şimdi testosteron, hidrotestosteron dönüşümünü etki ettikleri için bunların erektil disfonksiyon, libido azalması, ejekülasyon bozuklukları gibi cinsel işlevle ilgili yan etkileri en sık rahatsız edici yan etkileri. Bunun dışında çok az bir hastada da jinekomasti yaptığı görülmekte. Bunlara da ilaçlara başlamadan önce bu konuda hastaları bilgilendirmek ve gerekirse destek tedavileri de verilmesi gerekecek.
Hocam, alternatif sistemi olan hastalarda diğer önemli bir konu da bildiğimiz gibi cinsel işlev bozukluğu. Alternatif sistem semptomlarının şiddeti arttıkça cinsel fonksiyonlarda da bozulma o derece yüksek görülmekte. Hatta hasta yaşından sonra ikinci en etkili risk faktörü bazı yayınlarda alternatif sistem semptomlarının ciddiyeti olarak görülmekte ki diyabet, hipertansiyon, sigara gibi komorbitelerden çok daha onlardan bağımsız olarak cinsel fonksiyonu etkilemekte. Bu hastaların %90'ında erektil disfonksiyon hayat kalitesini bozan ciddi bir problem olarak görülmekte. Sizin burada önereceğiniz bir şey var mı peki?
Hocam, bu tarz hastalarda fosfodiesteraz 5 inhibitörleri kombine tedavi içerisinde alfa blokörlerle beraber de olabileceği gibi tek başına da kullanılabilir. Günlük 5 mg tadalafilin kullanılması hem IPSS üzerinde hem de Qmax üzerinde iyileştirici etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Onun dışında seksüel fonksiyonları da iyileştirdiği için yani yaşam kalitesinde olumlu yönde katkı sağlayacağı gösterilmiştir. Bunların dışında hocam, yani hem depolama semptomları hem de işeme semptomları alternatif sistem semptomları içinde yer almakta ama kimi hastalarda aşırı derecede depolama semptomları göstermekte, predominant olan depolama semptomları, bunların tedavisinde yönlendirmeniz nasıl olacaktır?
Evet hocam. Şimdi BPA'lı hastaların %50'sinde hocam detoksor aşırı aktivitesi görülmekte ki obstrüksiyon şiddetine paralel olarak bu bulgular artmakta. Şiddetli obstrüksiyonlarda %90'lara kadar bu depolama semptomları öne çıkmakta. Biz depolama semptomları baskın olan hastalarda ya antikolinerjikleri ya da beta agonistleri tedaviye eklemekteyiz. Kimi yayınlarda 100-200 mililitre PVR'si olan hastalarda daha yüksek, yani pardon, 100-200 mililitrenin altında PVR'si olan ama depolama semptomları olan hastalara hem antikolinerjiklerin eklenmesi hem de beta agonistlerin eklenmesinin fayda göstereceğini söylemişlerdir. Kısa ve orta sürede akut üriner retansiyon riskini tetiklememiş tedaviye eklenmesi, rezidüel idrarda artış gözlenmemiş, hem antikolinerjik alfa blokör kombinasyonu belirgin olarak hastalarımızda semptomatik iyileşme sağlar. Hayat tarzlarında da bir düzelme olumlu olarak hastalar belirtmişler.
Açıkçası hocam, antikolinerjiklerle kombine başladığımız tedavilerde antikolinerjik biliyorsunuz yaşlı popülasyonda farklı hastalıkları sebebiyle de antikolinerjik kullanabiliyor bu hastalar. Aslında onları da değerlendirerek başlamak gerektiğini de vurgulamakta fayda var. Ve ilk başta evet arttırmasa bile bu kombine, yani başka hastalıklarından dolayı antikolinerjik etkili ilaç kullanmaları bu hastalara da gene 5 arılar gibi yakın takipte bulunmamıza dikkat çekmek gerekecek. Aslında hocam şöyle bir toparlayacak olursak medikal tedaviyle ilgili burada özellikle 5 arilerden bahsedecek olursak hocam en son mesajlarımızı nasıl verelim?
Tabii. Şimdi biz bu hastaları işte kabaca 30-40 gram prostatı olan hastalara alfa blokörlere ek olarak başlayabiliriz ama bir PSA ve rektal muayenede prostat kanserini egart etmemiz gerekmekte. Tedaviye hastaların devamlılığı çok önemli. Hastaların hem cerrahiye gidişini azaltmakta hem akut üriner retansiyon gelişme riskini azaltmakta. Yine hayat tarzı değişiklikleri bu hastalarda çok önemli. Biz tedavi başlıyoruz ama hala kafein tüketimini çok fazla, teofilin tüketimi çok fazla olan kişilerde mutlaka ki alternatif sistem semptomları daha fazla olacaktır. Hastaların tedaviye uyumu ve bizim onlara eğitimimiz çok çok önemli hocam.
Yakın takip ve olası yan etkilerle de bilgilendirdiğimizde araya gireceğimiz desteklerle ve modifikasyonlarla da hem hastalığın tedavisi hem de yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olarak biz de hastaları yakın takipten çıkartmamayı, hastaları hatırlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Hocam çok teşekkürler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin?
Ben de çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel toplantı konuşma oldu. İnşallah faydalı olmuşuzdur dinleyenlere.
İnşallah. Herkese geçmiş olsun. Çok teşekkürler. İyi günler meslektaşlarımıza.
Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi günler.